Ayrım 39.
Matilt kesin bir cevap istiyordu. Mektubun mağrur bir ifadeyle yazılmış olması, Julien'in gizlemeye çalıştığı neşesini büsbütün arttırdı. İki sayfalık bir mektup yazarak kendisiyle alay etmek isteyenlerle canı istediği gibi alay etti ve cevabının sonuna doğru yine alay olsun diye ertesi gün hareket etmeye karar verdiğini bildirdi. Mektubu yazdıktan sonra bunu kendisine verebilmem için bahçe işime yarayacak diye düşündü ve çıkıp bahçeye gitti. Burası Mademoiselle de Lamolle'ün odasının penceresine bakıyordu. Matilde'nin odası birinci katta, annesinin dairesine bitişikti. Arada büyük bir ara kat vardı. Birinci kat o kadar yüksekti ki Julien'in elinde mektubuyla ıhlamur ağaçlarının uzandığı yolda dolaştığını Mademoiselle de Lamolle'ün penceresinden görmek imkansızdı. Çok iyi budanan ıhlamurlar altlarında dolaşanların görülmesine engel olan bir kemer meydana getiriyorlardı. Julien kızarak kendi kendine, ''Ne o?'' dedi, ''yoksa gene mi ihtiyatsızlık edeceğim? Benimle alay etmeye niyet ettilerse, beni böyle elimde bir mektupla kepaze etmek isterlerse, bu hareketimle düşmanlarıma yardım etmiş olurum.'' Norbert'in odası tam da kız kardeşinin odasının üstündeydi. Yani Julien, ıhlamur ağaçlarının budanmış dallarının meydana getirdiği kemerin altından çıkacak olursa, Kont Norbert'le arkadaşları onun bütün hareketlerini adım adım izleyebilirlerdi. Mademoiselle de Lamolle camın arkasında göründü. Julien elinde tuttuğu mektubu yarım yamalak gösterdi. Matilt başını eğdi. Julien derhal koşa koşa kendi odasına çıktı. Fakat büyük merdivende Matilt'le karşılaştı. Genç kız mektubu hiç sakınmadan ve gülümseyerek yakaladı. Julien içinden, ''Altı ay süreyle benimle adam akıllı seviştikten sonra bile benden bir mektup almak cesaretini gösterdiği zaman zavallı Madame de Renal'in gözleri nasıl bir ihtirasla parlamıştı. Yanılmıyorsam bana bir defacık olsun gülerek bakmamıştır.'' dedi. Bundan sonraki duygu ve düşüncelerini izah edemedi. Yoksa gösterdiği nedenlerin değersizliğinden kendisi de mi utanıyordu? Ama içinden, ''Sabah elbisesinin zarafetinde, görünümün inceliğinde olsun, ikisinin arasında ne kadar da fark var.'' diye ekledi. Zevk sahibi bir adam, Mademoiselle de Lamolle'ü daha 30 adım öteden görünce, onun toplum hayatındaki yerini derhal saptar. İşte asıl değer, asıl üstünlük denilen şey de budur zaten. Julien gerçi alay ediyordu ama düşüncesini kendi kendine itiraf etmiyordu. Öyle ya, Madame de Renal'in onun uğrunda feda edilecek bir Marquis de Croisnois'ı yoktu. Julien'in karşısında o zamanlar rakip olarak Monsieur Charcot denilen heriften başka kimse bulunmuyordu. O da Mogiron soyundan, yeryüzünde kimse kalmadığı için bu ismi benimseyerek soyluluk taslıyordu. Saat 5'te Julien bir üçüncü mektup daha aldı. Bu mektubu kendisine kütüphanenin kapısından attılar. Mademoiselle de Lamolle bu kez de sıvıştı. Julien kendi kendine gülerek, ''Mektup yazmaya da ne kadar hevesliymiş.'' dedi. Bütün bunları sanki karşı karşıya geçip de söyleyemezmiş gibi. Düşman benim mektuplarımı eline geçirmek istiyor, gün gibi besbelli, hem de birkaç mektup. Julien bu defakine açmak için hiç de acele etmiyordu. Yine bir takım süslü cümleler diye düşündü. Fakat okurken yüzü sarardı. Şu 8 satırdan başka bir şey yoktu. ''Sizinle konuşmaya ihtiyacım var. Bu akşam konuşmalıyım, saat gece yarısından sonra biri çaldığı zaman bahçede bulununuz. Bahçıvanın kuyunun yanında duran büyük merdivenini alın. Odamın penceresine dayayın ve içeriye girin. Ay ışığı var ama ne çıkar?'' 15. Bölüm. Acaba bir tuzak mı? Ah, büyük bir tasarıyla bu tasarının başarılması arasında geçen süre ne üzücüdür. İnsan ne kadar gereksiz korkular geçirir, ne kararsızlıklar içinde bocalar. Bu bir ölüm kalım işidir de ondan. Hayır, bu kadarla da kalmaz, bu bir onur meselesidir. Schiller. Julien, iş ciddileşiyor dedi ve biraz düşündükten sonra ama biraz daha aydınlanıyor diye ekledi. Öyle ya, bu güzel küçük hanım benimle kütüphanede konuşabilirdi. Allah'a şükür orada tamamıyla serbestiz. Kendisine hesapları gösteririm diye korktuğundan Marquis'in uğradığı yok. Ne olacak? Monsieur de Lamolle ile Kont Norbert'den başka buraya kimsenin girdiği olmuyor. Hem onlar da bütün gün evde yoklar. Konağa girdiklerini görmek gayet kolay. Kısacası konuşacaklarımızı birbirimize burada söyleyebiliriz. Ama bir kralın karısı olmayı bile kendine az görecek kadar soylu olan Matild, benim müthiş bir ihtiyatsızlıkta bulunmamı istiyor. İşin iç yüzü meydanda beni mahvetmek ya da hiç değilse alay etmek istiyorlar. Önceleri mektuplarımı ele geçirmek ve bu suretle beni yıkmak istediler. Ama bir türlü yaş tahtaya basmadığımı gördüler, işte şimdi de büyük bir ihtiyatsızlıkta bulunmamı istiyorlar. Bu küçük baylar beni ya çok aptal ya da kendini çok beğenmiş sanıyorlar. Hadi canım, dünyanın en güzel ay ışığında, ortalığın gündüze döndüğü bir gecede böyle 25 ayak yüksekliğindeki bir kata merdivenle çıkmak mümkün mü? Beni buradakiler değil, bitişik konaktakiler bile görürler. Merdivenin üzerindeki halimi de artık görmeli. Julien odasına çıktı ve ıslık çalarak sandığını yerleştirmeye başladı. Paris'ten gitmeye ve Matilde cevap bile vermemeye karar vermişti. Fakat bu akıllıca karar onu rahatlatmadı. Sandığını kapadıktan sonra birdenbire içinden, ya Matilde'in yazdıkları gerçekse dedi, o zaman ben onun gözünde düpedüz alçağın biri olurum. Ben soylu bir aileden değilim, hatır için değil, çalışma alanında kanıtlanmış gerçekten büyük özelliklere sahip olmam gerekir. Bir çeyrek saat odasında bir aşağı bir yukarı dolaştı. Sonunda, inkar etmek neye yarar dedi. Onun gözünde alçağın biri olurum. Yalnız, Monsieur le Duc de Retz'in balosunda herkesin yüksek sosyete aileminin en güzel kadını olduğunu söylediği bir genç kızı kaybetmiş olmakla kalmayacağım. Fakat aynı zamanda bir dükün oğlu olan ve ileride kendisi de dük olacak Marquis de Croisnois'ın benim uğrumda nasıl feda edildiğini görerek ilahi bir zevk duymak fırsatını da kaçırmış olacağım. Bende bulunmayan bütün özelliklere sahip olan sevimli bir genç, hoş sohbet, yerinde nükte yapmasını bilen, doğuştan soylu, zengin, kısacası her şeye sahip. Bu vicdan azabından ömrüm oldukça kurtulamam sonra. Matilde elden kaçırdığım için değil, kızdan çok ne var dünyada? İhtiyar Don Diek, dipnot, Corneille'in Le Cid adlı trajedisindeki kişilerden biri, mais il ne qu'un honneur diyor, dipnot, fakat onur ancak bir tanedir. Bense daha önüme çıkan ilk tehlike karşısında açıkça sıvışıyorum. Öyle ya, Monsieur de Beauvoisis ile yaptığım meşhur düelloda sanki bir tehlike miydi? Şakacıktan bir şey. Bu seferki bambaşka. Uşağın biri bana kuru sıkı ateş edebilir, hakarete uğrayabilirim. Bunlar olağan şeyler, ufak tefek tehlikeler. Julien bir Gaskonyalı neşesi ve ağzıyla, ''Yavrum bu kez iş sarpa sarıyor.'' dedi. ''Onur sorunu gündemde. Benim gibi feleğin yar olmadığı bir zavallının karşısına hiçbir zaman böyle bir fırsat çıkmaz. Bunu bırakıp da gidersem yine mutluluğa ulaşırım ama buna göre daha aşağılık bir mutluluk olur.'' Uzun süre düşündü. Hızlı hızlı yürüyor, ara sıra ansızın duruyordu. Odasına Kardinal de Richelieu'nun çok güzel bir büstünü koymuşlardı. Elinde olmadan gözleri bu büste doğru kayıyordu. Büstün lambanın ışığıyla aydınlanan gözleri sanki Julien'e sert bir şekilde bakıyor ve her Fransızın yaratılışında bulunması o kadar doğal olan cesareti göremediği için çıkışıyordu. ''Ey büyük adam, senin devrinde olsaydı zerre kadar tereddüt eder miydim hiç?'' Julien nihayet ''En kötü ihtimali düşünelim.'' dedi. ''Bütün bunların bir tuzak olduğunu varsayalım. İyi ama bu yalnız benim için değil, bir genç kız için de pek iyi bir şey olmaz. Onun da adını lekeler. Benim susacak bir insan olmadığımı bilirler. O halde beni öldürmeleri gerekir. 1574'te Boniface de la Mole zamanında olsaydı bu yöntem geçerli olurdu. Ama şimdi böyle bir şeyi yapacak baba yiğit nerede? Bu soylular artık o eski şövalyeler gibi değil. Mademoiselle de la Mole'u o kadar çok çekemeyen var ki. Daha yarın 400 tane salonda onun bu rezaletinden 100 karısından bahsederler. Hem de ne büyük bir zevk duyarak. Beni diğerlerine tercih etmesi, hizmetçilerin ağzından bile sakız gibi düşmeyen bir konu oldu biliyorum. Konuşurlarken duydum. Diğer yandan bir de mektupları var. Belki de bu mektupları üzerimde taşıdığımı sanıyorlar. Beni onun odasında yakalarlarsa sonra bu mektupları elimden alırlar. 2, 3, 4 ne bileyim birkaç adamla boğuşmam gerekecek. İyi ama bu adamları nereden bulacaklar? Paris'te böyle sır saklayacak aşağılık kimseler nerede? Adaletin pençesine düşmekten ödleri kopuyor. Hay Allah! Ya Kyle'lar, Croix-Noir'lar, Dölü'ler ne güne bekliyorlar? Beni yakalayacakları o an hepsinin ortasında alık alık etrafıma bakınmam, onların zevkine doyamayacakları bir an olacak. Sakın Bay Sekreter, Dabeyar'ın durumuna düşmeyesin. Öyle ama baylar, benim de ellerim armut toplamıyor ya, suratlarınızda elbet benim de izlerim kalacak. Farsail'de Sezar'ın askerleri nasıl düşmanlarının suratlarına vurmuşlarsa ben de öyle yapacağım. Mektuplara gelince onları güvenilir bir yere koyabilirim. Julien son iki mektubun suretlerini çıkardı. Kütüphanedeki Enfes Voltaire dizisinden bir cildin içine sakladı ve asıllarını da kendi eliyle postaya götürdü. Eve dönünce hayret ve dehşetle ben kendimi ne büyük bir çılgınlığa kaptırıyorum dedi. O akşam yapacağı işi bir çeyrek saat bile etraflıca düşünmemiş, incelememişti. İyi ama reddedersem sonra kendi kendimden nefret ederim diyordu. Ömrüm oldukça bu hareketim benim için bir kuşku, bir tereddüt kaynağı olacak. Böyle bir kuşku içinde kıvranmak da felaketlerin en büyüğü olsa gerek. Amanda'nın belalısı yüzünden böyle bir kuşkuya düşmemiş miydim? Öyle sanıyorum ki bir cinayet işleseydim kendi kendimi daha kolay affederdim. Öyle ya, bir kez itiraf ettim mi artık olayı düşünmezdim. Ne? Alın yazım şansımın da inanılmaz yardımıyla beni Fransa'nın en soylu isimlerinden birini taşıyan bir gencin rakibi yaparak halkın arasından çamurdan çekip çıkarsın da ben hala kendimi ondan aşağı tutacak kadar saflık göstereyim. Olur şey değil. Doğrusunu söylemek gerekirse Matilde'nin odasına gitmemek korkaklık, alçaklık olur. Julien ayağa kalkarak kararım verilmiştir diye bağırdı. Hem zaten Matilde o kadar güzel ki. Eğer bu yaptığı bir tuzak değilse benim için büyük bir delilik yapıyor demektir. Eğer bir oyunsa onun da çaresi var baylar. Bu şakayı ciddiye çevirmek benim elimde. Görürsünüz yapar mıyım, yapmaz mıyım? Ama odaya girdiğim anda hemen kollarımı bağlarlarsa, öyle ya, bu iş için ustalıklı bir alet falan da yerleştirmiş olabilirler. Gülerek, bir çeşit düello dedi. Benim silah bilgisi öğretmeni, her saldırıya karşı koymanın bir yolu vardır, fakat iki taraftan birinin feda edilerek savaşın sona ermesini isteyen Tanrı, bunlardan birinin aklını başından alır ve kendisini korumasını unutturur. Hem işte onlara verilecek cevap. Bu sözleri söylerken cebinden tabancalarını çıkardı ve barutları daha taze olduğu halde yeniden doldurdu. Daha birkaç saat beklemesi gerekiyordu. Bu sırada iş olsun diye Fouquet'e bir mektup yazdı. Dostum, bu zarfı ancak başıma bir kaza gelecek olursa, başımdan acayip bir maceranın geçtiğini duyacak olursan aç. O zaman gönderdiğim yazıdaki isimleri sil ve 8 tane suretini çıkartarak, Marsilya, Bordeaux, Lyon, Brüksel vesaire gibi kentlerde çıkan gazetelere gönder. Aradan 10 gün geçtikten sonra da bu yazıyı bastır ve önce bir nüshasını Monsieur le Marquis de la Mole gönder. Aradan bir 15 gün daha geçince diğer nüshaları geceliğin Verrières sokaklarında şuraya buraya atıver. Fouquet'in ancak Julien'in başına bir kaza gelecek olursa açacağı bu yazı, öykü biçiminde yazılmış bir savunmaydı. Bu yazıyı Julien, Mademoiselle de la Mole'ü mümkün olduğu kadar lekelememeye gayret ederek kaleme aldı, fakat durumunu da bütün açıklığıyla anlattı. Julien elindeki paketi kapamayı tamamlarken çan sesi akşam yemeğini bildirdi. Julien'in kalbi küt küt atmaya başladı. Biraz önce yazdığı şeylerle uğraşan muhayyilesi, şimdi de kendini korkunç bir takım ön ses işlere kaptırıyordu. Kendisini uşaklar tarafından yakalanmış, kıskıvrak bağlanmış ve ağzı tıkanmış bir halde mahzene götürülürken görüyordu. Orada bir uşak başında dikilmiş duruyordu. Eğer bu soylu ailenin onuru bu işin kanla temizlenmesini gerektiriyorsa, bir tek iz bile bırakmayan o müthiş zehirler ne güne duruyordu. Bu takdirde Julien'i hastalıktan öldüğünü söyleyerek odasına çıkarırlardı ve rezalet örtbas edilirdi. Bir tiyatro yazarı gibi kendi uydurduğu hikayelerden kendisi heyecanlanan Julien, yemek salonuna girmeye gerçekten korkuyordu. Resmi kıyafetlerini giymiş uşakların hepsini birer birer gözden geçiriyor, yüzlerini inceliyor ve içlerinden hangisinin kendisini öldürmekle görevlendirildiğini kendi kendine soruyordu. Bu ailede 3. Henry'nin sarayının anıları o kadar canlıydı, bunlardan o kadar çok söz ediliyordu ki, hakarete uğradıklarını görürlerse yenilen sınıfın diğer kişilerinden, yani başka soylulardan daha çok cesaret gösterebilirler diyordu. Julien ailesinin tasarladığı şeyleri okumak amacıyla Mademoiselle de Lamolle'ün gözlerine baktı. Genç kızın yüzü sararmıştı. Julien onun yüzünü tıpkı ortaçağ kadınlarınınkine benzetti. Onun bu kadar azametli olduğunu hiç görmemişti. Bu akşam Mathilde gerçekten güzel ve muhteşemdi. Julien adeta aşık oldu. Pallida morte futura. Benzinin böyle uçuk oluşu büyük işler tasarladığını gösteriyor. Yemekten sonra boş yere bahçede özellikle uzun süre dolaştıysa da Mademoiselle de Lamolle bir türlü gelmedi. O anda kendisiyle konuşmak Julien'in yüreğini rahatlatacak, onu büyük bir yükten kurtaracaktı. Neden saklayacakmışım? Korkuyordu işte. Harekete geçmeye karar verdiği içindir ki hiç sıkılmadan kendisini bu kötü duyguya, korkuya kaptırıyordu. İçinden, yeter ki bu işi yaparken gereken cesareti bulayım diyordu. Yoksa şu anda korkmuşum korkmamışım ne çıkar? Gidip merdivenin yerine ve ağırlığına baktı. Kendi kendine, demek veri yerde olduğu gibi burada da bu aleti kullanmam alnımda yazılıymış dedi. Ama arada ne kadar fark var. Sonra içini çekerek devamla, o zamanlar uğrunda tehlikeyi göze aldığım kadından sakınmak zorunda değildim dedi. İki tehlike arasında ne kadar fark var. Monsieur de Renal'in bahçelerinde vurulup ölseydim de yine onuruma leke sürülmüş olamazdı. Ölümümün nedenini saklamaları gayet kolay olurdu. Oysa burada ölecek olursam, Schorn, Kyle, Reds ve daha bir sürü konakların salonlarında kim bilir ne iğrenç şeyler uydururlar. İleride beni bir canavar diye anarlar. Julien gülerek ve kendi kendisiyle alay ederek, ileride yani 2-3 yıl sonra dedi. Fakat bu düşünce onu mahvediyordu. Ya ben, benim suçsuz olduğumu nerede, nasıl meydana çıkarırlar? Farz edelim ki ben öldükten sonra Fouquet savunmamı bastırsın. İyi ama bu olay bir rezalet daha, bir leke daha olmaz mı? Öyle ya beni bir konağa sekreter diye alıyorlar, gördüğüm iyi muameleye, korunmaya karşılık da bu evde olup bitenlere el aleme anlatmak üzere bir çeşit duyuru bastırıyorum. Kadınların namusuna saldırıyorum. Ah eksik olsun, bana aptal demelerini buna bin kez tercih ederim. O gece müthiş bir gece oldu. 16. Bölüm. Sabahın birinde. Bu bahçe çok büyüktü ve az seneler önce kusursuz bir anlayışla düzenlenmişti. Bahçenin ağaçları bir asırdan daha fazla bir geçmişe sahip olan ünlü Prezoclair'dekileri taklit etmiştir. Orada kırlara özgü bir şeyler vardı. Massinger. İlk mektubuyla istediği şeylerden vazgeçtiğini bildirmek için Fouquet'e bir mektup daha yazacağı sırada saat 11'i vurdu. Julien sanki odasına kapanıyormuş gibi kapının kilidini gürültüyle oynattı. Çıt çıkarmadan yürüyerek bütün evde ve özellikle hizmetçilerin yattıkları çatı katında neler olduğunu bir kolaçan etmeye çıktı. Olağanüstü bir şey yoktu. Madame de Lamolle'ün oda hizmetçilerinden biri eğlence düzenlemişti. Uşaklar da neşeli neşeli panç içiyorlardı. Julien içinden böyle güldüklerine bakılırsa bu geceki işte parmakları olmaması gerek yoksa daha ciddi olurlardı dedi. Nihayet gidip bahçenin karanlık bir köşesinde oturdu. İçinden eğer yaptıkları plana göre evdeki hizmetçiler tarafından görülmeyecek şekilde hareket etmek istiyorlarsa beni yakalamak üzere tuttukları adamları duvarın üstünden içeri sokacaklar demektir dedi. Eğer Monsieur de Croisnoy'a bütün bu işlerde soğukkanlılığını büsbütün kaybetmediyse, evleneceği kızın onurunu korumak ister ve beni onun odasına girmeden yakalamayı herhalde daha tedbirli bir hareket sayar. Julien çevrede askerce bir keşifte bulundu, araştırmadığı yer kalmadı. Onurum söz konusu diye düşündü. Şayet yanlış bir harekette bulunur da gafil avlanırsam, bunu akıl etmedimdi demek beni kendi gözümde mazur gösteremez. Hava da sanki inadına sakindi. Saat 11'e doğru ay doğdu, yarımda ise konağın bahçe tarafındaki cephesi baştan aşağı aydınlıktı. Julien içinden bu kız çıldırmış diyordu. Saat 1'i vururken Kont Norbert'in odasında hala ışık vardı. Julien ömründe bu kadar korkmamıştı. Giriştiği işin yalnız tehlikeli taraflarını görüyor, zerre kadar zevk ve heyecan duymuyordu. Gidip koca merdiveni aldı, belki Mathilde vazgeçtiğini bildirir diye bir 5 dakika daha bekledi ve sonra 1:05 merdiveni pencereye dayadı. Tabancası elinde olduğu halde kimsenin kendisine hücum etmediğine şaşarak yavaş yavaş çıktı. Pencereye yaklaştığı sırada pencere gürültüsüzce açılıverdi. Mathilde heyecan içinde, ''Nihayet gelebildiniz Monsieur'' dedi. ''Bir saatten beri sizi gözetliyorum, hareketlerinizi birer birer izliyorum.'' Julien şaşkın bir haldeydi, ne yapması gerektiğini pek bilmiyordu, o anda kalbinde aşk namına bir şey yoktu. Bu şaşkınlığı içinde genç kızı öpmesi gerektiğini düşündü fakat Mathilde onu iterek ''Öyle şey yok'' dedi. Yüz bulamadığına çok memnun olan Julien aceleyle etrafına bir göz gezdirdi. Ay ışığı o kadar parlaktı ki, Mademoiselle de Lamolle'in odasında yaptığı gölgeler kapkara görünüyordu. Julien, burada belki de saklanmış adamlar vardır da ben görmüyorum diye düşündü. Mathilde konuşabilmek için bir konu bulduğuna sevinerek, ''Ceketinizin cebinde ne var öyle?'' diye sordu. Garip bir şekilde ıstırap çekiyordu. Soylu bir kızda yaratılıştan bulunan bütün çekingenlik ve iffet duyguları kabarmış, ona acı veriyordu. Julien de bir şey söylemek için fırsat bulduğuna sevinerek ''Ne olacak? Her çeşit silah ve tabanca'' dedi. Mathilde ''Merdiveni indirmek gerek'' dedi. ''Çok büyük. Alt kattaki salonun ya da ara katın camlarını kırabilir.'' Dipnot, antresol, ara kat diye çevirdik. Mathilde boş yere heyecanlanmadan her zamanki gibi konuşmaya gayret ederek ''Aa, pencereleri kırmak olmaz'' dedi. Belki ilk basamağa bir ip bağlayarak merdiveni ta aşağıya kadar sarkıtabilirsiniz. Odamda daima ihtiyaten ip falan bulundururum. Julien, seven kadın böyle mi olur diye düşündü. Bir de aşktan bahsetmek cesaretini gösteriyor.